Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cuma namazının dinimizdeki yerini hadis-i şerif müminin terk etmesi halinde gafillerden, kalbi mühürlenmişlerden olacağı şeklindeki ifadeden anlıyoruz. Cuma namazı tıpkı cuma günü sıradan bir gün olmadığı gibi cuma namazı da sıradan bir namaz değildir. Cuma namazı ciddi bir şekilde diğer namazlardan hutbesiyle, cemaat şartıyla ve diğer şartlarıyla farklı bir namazdır. Bir defa Kur'an-ı Kerim'deki Cuma suresinin 9. ayetinden Cuma namazının farziyeti anlaşılıyor. Pek çok hadis-i şerif, onlarca hadis-i şerifte de Cuma namazının farzlığına dair belge var. Ve aynı şekilde Cuma namazının farzlığı ve farklı bir namaz olduğu hususunda da ümmeti Muhammed'in icma'ı vardır. Cuma namazı iki rekaattir. Bütünü iki rekaattir. Yani farzları. Herhangi bir namaz, mesela öğle, ikindi derken de farzlarını kastederiz biz. Kaç rekaattir? Şu kadar rekaattir. Öncesinde, sonrasında sünnetler vardır. Onlar ayrı hesaplanıyor. Cuma namazı kendine göre farklı şartlar olan ve farklı özellikleri olan bir namazdır. Normalde iki rekat sabah namazı gibi görülse de diğer namazlardan çok farklı olan yönleri vardır cuma namazının. Bir kere cuma namazının vacip olmasının şartları var. Daha önceki fıkıh derslerinde bir şeyin vücubunun şartları ve sıhhatinin şartları diye iki türlü şartı olabileceğini söylemiştik. Bu şu demek: bir ibadet bir kere Müslümana mükellefiyet olarak, sorumluluk olarak yükleniyor mu, yüklenmiyor mu? Önce ona bakılıyor. Buna vücubunun şartları diyoruz. Yani bu ibadetin gerekli olmasını sağlayan şartlar demek. Sıhhatinin şartları da demek, uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan şartlar demektir. Namazda genel olarak aynı şeyi görmüştük. Namazın bir önceki şartları demiştik. Namazın ortamı hazırlanıyor böylece. Vakit mesela namazın vücubunun şartıdır. Yani vakit gelmeden namaz vacip olmuyor. Setir avreti sağlayarak namaz vacip oluyor. Sonra namazın dış şartları hazırlanınca içerideki farzlar, vacipler, yani sıhhatinin sahih olarak yapılmış olmasının şartları gündeme geliyor. Namazda mesela kıraat sıhhatinin şartlarındandır. Cuma namazının da iki türlü şartı var. Birincisi vücubunun şartları. Yani vücubunun şartları demek, cuma namazının bir Müslümana farz olması için gerekli şartlar demek. Ondan sonra sıhhatinin şartları da bir cuma namazı kılınmış, o görev yerine getirilmiş olması için gerekli şartlar demek. Cuma namazının vacip olarak bir Müslümanın sorumluluğuna girmesi için birinci şart erkeklik şartıdır. Bu erkeklik şartı kadınların cuma namazı ile mükellef olmadıklarını gösteriyor. Cuma namazı sadece erkeklere farzdır. Burada hangi şartlardan dolayı böyle bir kural vardır maddesini bir sonraki dersimizde kadınların cuma namazı ile ilgili hükümlerini ihtiva eden dersimizde bunu konuşacağız inşallah. Onun için şimdi bu ayrıntıya burada girmeyelim. Cuma namazının dış şartları, yani vacip olması için gerekli, farz olması için gerekli şartların birincisi erkek olmaktır. Ama hanımlar kendilerine farz olmadığı halde cuma namazı kılsalar namazı kılmış olurlar. Yani farz olmadığı halde yerine getirseler ibadet yerini bulmuş olur. Bir yolla hürriyetini kaybetmiş olanlar da cuma namazı farziyetinden muaftırlar. Hapis olmak, esir olmak gibi hürriyet de cumanın şartlarındandır. Bütün ibadetlerde olduğu gibi bali olmak ve akil olmak, yani akıllı ve buluğ çağına ermiş olmak cuma şartlarındandır. Aynı şekilde bedensel özür taşımamak, bedensel özürle neyi kastediyoruz? Müslümanın yürüyerek cuma namazına gidecek kadar sağlığının, sıhhatinin yerinde olması. Demek ki yatalak hastalar, ağır hastalar veya işte serum tedavisi gören hastalar gibi hastalar da cuma namazı kılmayabilirler. Bir başka cumanın farz olması için gerekli şart mukim olmaktır. Mukim olmayana da cuma farz değildir. Mukim kelimesi daha önce gördüğümüz seferilik şartlarını taşımayan Müslüman demektir. Müslüman ya mukim olarak bir yerde yaşıyordur, oralıdır yani, yahut da seferidir. 15 günden az duracaktır, yolculuk esnasındadır. Mesela otobüsle veya bir vasıtayla yolculuk esnasında cuma vakti gelse, cuma Müslümana farz olmaz. Kılsa olur. Bulunduğu yerde cuma kılınıyor diye onlara tabi olsa, kılsa cuma olur. Ama cuma namazı kılması farz değildir. Veya 15 günden az bir yerde durduğu için seferi olan Müslümana da cuma namazı kılması şartı yoktur. Güvenlik sağlanmış bir yerde olmak da cuma namazının farz olması için şartlardandır. Terör korkusu, ciddi bir terör tehdidi gibi bir nedenle veyahut da mal güvenliği sıkıntısı olabilir. Yani malı bırakıp gitmesi halinde baskın yiyecektir. Böyle bir korku cuma namazını farz olmaktan muaf hale getirebilir. Her halükarda can ve mal güvenliği ciddi boyuttaysa cuma namazı için muafiyet, yani farz olmamak söz konusu olur. Doğal afetler, aşırı yağmur, çok aşırı soğuk gibi nedenlerle de cuma namazı farzlığı kalkabilir. Nasıl olur bu? Yani mesela cuma saatine yarım saat kala şiddetli yağmur başlamıştır. Bir saat, iki saat devam etmiştir. Arabayla bile çıkılacak durum yoktur. Fırtına vardır. Bu tip afetler olabilir. Bunlar oluştuğu zaman yani cuma namazını Allah muaf tutuyor. Herkes ne yapar o zaman? Öğleyi kılar. Peki herkes cumayı kılsın. Evet, sıkıntı burada. Cuma evde kılınmaz. Cuma biraz sonra göreceğimiz gibi belli bir sayıyla cemaat halinde kılınması gerektiği için mesela öğle namazını konuşurken fırtına, yağmur bir şey demiyoruz. Allah-u Ekber deyip evde kılacaksın. Çadırında kılacaksın. Ama cuma namazı öyle değil. Cuma namazı cemaatle ve belli bir mekanda kılınması gerektiğinden cuma namazını biz farklı algılıyoruz. Bir insana cuma namazı farz olmadığı halde, mesela bayanlar gibi, mesela hastalar gibi, mesela seferiler gibi, Müslüman gidip cuma namazını cemaatle kılsa, evet, cuma namazı sahihtir. Öğle namazı kılması gerekmez. Demek ki cuma namazının dışarıdan bakıldığında oluşması gereken şartları var. Görüyoruz ki bu şartlar cuma namazını tamamen farklı bir namaz haline getirmiş oluyor. Cuma'nın bir de sıhhat şartları var. Cuma'nın sahih olmasının şartları var. Sahih olmasının şartları ne demek? Tıpkı öğlen namazının, farzının, kıraati, rükûsu, secdesinin içerideki şartları olduğu gibi. Cuma namazının da namaz olarak, bir blok halinde namaz olarak kabul olması için dışarıda saydığı şartların dışında bir de iç şartlarının oluşması lazım. Bunun birincisi, cuma namazının vaktinde kılınıyor olması lazım. Cuma namazının vakti öğlen namazının vaktidir. Öğlen namazı kılınmadan, yani öğlen namazının kılınmasının uygun olduğu vakitte cuma namazı kılınır. Biz bunu bizim işte takvimlerimizdeki ifadeyle öğle namazı saat işte 12'de başlıyorsa, 3'te de ikindi başlıyorsa, o 12 ile 3 arasında, yani öğlen namazı ne zaman kılınabiliyorsa cuma namazı da aynı saatte kılınır. Kazaya kalır mı mesela, 3'te ikindi vakti girdi, kalmaz. Cuma'nın kazası yok. Cuma kendi vaktinde kılındı, kılındı. Kılınmadı, onun yerine öğlen kılınır. Cuma'yı farklı yapan özelliklerden birisi bu. Yine Cuma'yı farklı yapan ve sahih bir ibadet olarak yerine getirilebilmesi için gerekli şartlardan biri de Cuma'nın şehirlerde kılınmasıdır. Cuma namazının şehirde kılınması demek, İslam devletinin yargı ve diğer sisteminin işlediği yerlerde cuma namazının kılınması demektir. Şöyle algılayabiliriz. Bu şu andaki coğrafi şartlarda, yaşadığımız şartlarda anlamamız çok da kolay değil bunu. Çünkü biz şimdi şehir dediğimiz yerde ne varsa köyde de o var. Köyde ne varsa şehirde de o var. Köyle şehri biz şu anda ayıramıyoruz. Sadece köylerde ağaç fazla biraz daha. Ve köylerin yolları biraz daha çamurlu. Başka bir köy şehir farkı yok. Ama bu fıkıhın telif edildiği yakın çağlara kadar hayat köylerde daha doğal ve biraz daha da medeni şartlardan uzak yaşanıyordu diyelim. Köyde en iyi ihtimalle bir olay olacak da oraya devlet 2 tane askerini gönderecek. Devlet öyle belli oluyordu. Şehir ise öyle değil. Şehir devletin elinin ve gücünün her an görüldüğü bir yer. Cuma namazı da devlet namazıdır. Yani İslam'ın devletinin vatandaşıyla buluştuğu resmi bir ibadet niteliği taşır. Bu yüzden cuma namazını ailece evde kılmak mümkün değil. İlla şehrin büyük bir merkezinde, valinin de, devlet başkanının da bulunduğu bir yerde kılmak gerekiyor. Bu yüzden fukahanın önemli bir bölümüne göre cuma namazı bir şehirde, tek yerde kılınması gerekiyor. Yani her yerde, her camide cuma namazı yok. Camiler cuma namazı kılınan ve kılınmayan diye ayrılması gerekiyor. Şimdi eskiden böyle bir imkan, yani devletin elini kolunu her tarafa uzatma imkanı olmadığı için belki böyle bir ayrım yapıldı. Şimdi ise bir devletin yani ya da bir yönetimin eli köyünden şehrine kadar her yerde anında var. 20 dakika içinde 70 milyon, 80 milyon insan her şeyden bilgilendirilebiliyor. Bu nedenle Müslüman devlet olup olmamasını bir ikinci konu olarak ele alalım da bir şehir köy şartı eskiden olduğu gibi şu anda yok. Bu nedenle uzun zamandan beri cuma namazları namaz kılınan her yerde kılınıyor. Eski fıkıh idrakinde bu doğru bir hareket değil. Cuma sadece mesela Çorum'da Çorum merkezde kılınmalı. Kazalarda da kaza merkezinde kılınmalı eski anlayışa göre. Fakat şimdi hemen hemen bütün Müslümanların alimleriyle, mütefekkirleriyle söz birliği edip ittifak ettikleri bir konu gibi duruyor bu. Dolayısıyla her ezan okunan yerde sayı oluşuyorsa hemen cuma namazı kılınıyor. İnşallah böylesinde bir sıkıntı yoktur. Ama gördüğümüz gibi bundan 150 sene öncesine kadar, hatta 100 sene öncesine kadar yazılmış bütün kitaplarda cumanın sıhhatinin şartlarından birisi de cumanın şehirlerde kılınmasıdır. Bu şehir kelimesi imran yani yapılaşma anlamında da olur. Kadı, vali gibi yöneticinin bulunduğu yer manasında da olur. Her halükarda cumanın böyle bir şartı vardır. Cumanın sıhhatinin bir başka şartı da cumanın devletin nezaretinde kılınması şartıdır. Cumanın devletin nezaretinde kılınması. Çünkü cuma öğle namazından farklıdır. Öğle namazından farkı bir tür siyasi bir namazdır cuma namazı. Siyasi namaz şöyle, yani devlet başkanı gelecek haftada bir defa, devlet başkanının kendisi yoksa, valisi yoksa, işte orada kimi varsa o gelecek. Müslümanlar yöneticilerini namazda görecekler. O da onlara Allah'ı, peygamberi, ahireti namazda, cumada, hutbede onlara anlatacak. Çünkü cumanın temel, biraz sonra göreceğiz, ana şartlarından birisi de hutbedir. Hutbede de Allah'ı hatırlatmak, cenneti, cehennemi hatırlatmak vardır. Bu nedenle Müslümanların cuma namazına bakışı gayet farklıdır. Bu kitaplarımıza, fıkıh anlayışımıza cumayı emirin yani siyasi liderin bulunduğu bir ortamda kılmak şeklinde yansımıştır. Bu bir şarttır. Bunu da şimdi şöyle tahlil edelim. Bu şartı fukaha kendi kendilerine yani böyle bir şart koyalım diye düşünerek koymamışlardır. Böyle belli bir ashab-ı kiramın anlayışından artı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iyi veya günahkar bir liderin emriyle cuma kılma gibi bir hadis-i şerif var. Ona binaen yani genel olarak naslara dayanan bir uygulamadan kaynaklanıyor bu. Siyasi liderin de bulunduğu bir yerde cuma namazı kılması. Burada bir iki meseleyi tahlil edebiliriz. Bunun mantığını bilmiyoruz. Yani asıl neden siyasi liderin bulunması isteniyor? Bir sürü işte tahminler yürütüyoruz. Ama en bariz tahmin, cuma namazı Müslümanların bir arada bulunmak zorunda olduğu bir namaz. Bu bir kalabalık, kitlesel bir hareket deyim yerindeyse. Bu kitlesel hareketin devletin nezaretinde olmaması halinde yönlendirilip taşkınlıklara veya fitneye, fesada alet edilip kullanılması muhtemeldir diye devlet nezaretinde olsun bu namaz denmiş olabilir. Ama her halükarda ne için dendiği çok önemli değil. Cuma devlet ibadetidir. Siyasi bir ibadettir. Burada laik bir devletin, dini kendisine referans kabul etmeyen bir devletin Cuma namazına izin vermesi ne demek olur peki? Yani kendisi mesela bir vali, namaz niyazla alakası yok ama cuma kılınabilir belgesi veriyor. Bu kitaplarımızdaki bilgilerin yönlendirdiği yön müdür acaba? Laik bir devletten de izin mi alınacak cuma namazı kılınması için? Ya da Cumhuriyet kurulduğundan beri, hilafetten sonraki dönemde camilerde burada izinname diye bir beraat belgesi de deniyor. Camilerin girişlerinde beraat belgeleri, izin belgeleri tabelalar halinde asılıdır. 80 senedir onlar veriliyor hep. Yani laik bir devlet düşmanı olduğu dinin en önemli ibadetlerinden birisinin yapılabilirliğine onay veriyor. Bu akla uygun mudur? Laikliği samimi bir şekilde kabul edenlerin vicdanında iyi bir hareket midir? Bu tip konulara girmemize gerek yok. Fıkıh dersimiz bunun alanı değil. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Müslüman Allah'tan başkasından emir almaz. Allah'ın hükmüyle hükmeden bir yönetici olursa, el-hakimu bi emrillah, Allah'ın şeriatını tatbik eden bir yönetici olursa, burada cuma kılın veya kılmayın dediği önemli o kişinin. Yoksa kendisi Allah'ın şeriatı yerine kanunlar koymuş, sistem koymuş birisi, Allah'ın şeriatından bir hüküm olan cuma namazına dair kararı vermesini kabul etmeyiz biz. Ama her halükarda Müslümanlar yaşadıkları şartların gerektirdiği bazı ince ayarları kendi aralarında yaparlar. Ayrı bir mesele. Cuma namazının dördüncü sıhhat şartı, yani geçerli olmasının şartı, cemaatle kılınmasıdır. Bir cuma namazı imam hariç en az 3 kişiyle kılınır. 4 kişi olmadıkça cuma namazı yoktur. Ama öğle namazını kılarken, biz ikindiyi kılarken bir kişi imam oluyor, bir kişi de arkasına geçiyor, cemaat oluyoruz. Cuma namazında öyle değil. İmam artı 3 kişi daha olacak. Bu sayı en az bu şekildedir. Diğer ulemaya göre işte 40 kişi olmadan olmaz diyen var en azından. Mesela 40 kişiden aşağıya cuma kılınmaz diye bir görüş de var. Ama her halükarda cuma namazı asgari 4 kişilik namazdır imamla beraber. Bu sadece cuma namazı için ve cuma şartlarında kılınan bayram namazı için geçerlidir. Eğer şöyle bir alternatif düşünelim. Mesela cuma 10 kişiyle kılıyorduk köyde. Bir iş oldu. 5-6 kişi şehire gitti. 2 kişi de hasta, gelemediler. İmamdan sonra 2 kişi kaldı. 1 kişi kaldı. Cuma kılmayız. Öğleye niyet ederiz o zaman. Sıhhatinin şartı bu demek zaten. O şart oluşmuyorsa namazı kılmıyorsun, ibadeti. Cuma kılamayınca o ibadet öğle namazı olarak yerine getiriliyor. 5. şart hutbedir. Cuma namazının farzından önce hutbe okunması, cumanın hutbesi cumanın şartlarındandır. Sıhhatinin şartlarındandır. Bu şartlar, cumanın şartları olmazsa cumayı etkileyen şeylerdir. Nasıl ruku olmayınca namaz olmuyor demiştik. Aynı şekilde hutbe okunmadıkça da cuma namazı kılındı sayılmaz. Cuma namazı kılındı olabilmesi için hutbenin okunması gerekiyor. Hutbe yalnız, biz şimdi mesela hutbe nedir diye sorsak, bir 10 dakikalık konuşma aklımıza geliyor. Asıl hutbe hatibin, yani hutbeyi irad edecek kişinin minbere çıkıp Allah'a hamd edip kelime-i şehadet getirip inmesidir. Yani farz olan hutbe o kadardır. Ayrıntılarına girildiğinde evet şu yapılır, bu yapılır. Önemli olan hutbe, cemaatin göreceği şekilde bir kişinin 2-3 basamaklı bir şeye çıkıp, bir sandalyenin üstüne çıkıp mesela 3 defa elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah dese, inse hutbe yerini bulmuş olur. Ama bunun adabı var, sünnetleri var. Ayrı ayrı, bunlar ayrı şeyler. Ama hutbe, cumanın namaz olarak kılındığını görebilmemiz için şart olan hutbe, hatibin çıkıp 3 defa Allah'a hamd etmesiyle gerçekleşir. Bir başka şart, cumanın bir başka şartı, cuma namazı kılınacak yerin serbest, açık bir yer olması gerekir. Halkın girmesine izin verilmeyen bir hanın yahut da bir fabrikanın mescidinde cuma namazı olmaz. Halk girebilmeli. Yani insanlara açık olan yerde cuma olur. Özel mesela bir apartmanın alt katını mescit olarak kullanıyoruz. Cuma günü de orada cuma kılabilir miyiz? Kılamayız. Neden? İnsanlar, burada cami var, cuma kılınıyor dendiğinde kapıyı vurmadan girebiliyorlarsa orada cuma namazı kılınabilir. Apartmana kapıyı vurmadan girilmez. Kapıcı kapıyı açmadan girilmez. Yani cuma namazı, devlet namazı, siyasi bir ibadet olduğu için onu sağlayan şartlardan birisi de Müslüman halka açık olmasıdır. Cuma namazının önemli şartlarından birisi de budur. Bu bölümle, yani cumanın farzlarından ön şartları, cumaya zemin hazırlayan dış şartları, vücubunun şartları ve sıhhatinin şartları, geçerli olmasının şartlarını konuştuktan sonra cumanın, işte bu büyük azametli ibadetin bir de sünnetleri var. Cuma adabı, cuma terbiyesi, cuma kültürü, ismini nasıl koyarsak koyalım, cuma ile ilgili farklılıklar var. Bunları da kısaca zikretmekte fayda var. Birincisi, hadis-i şeriflerde, yani Buhari, Müslim başta olmak üzere çok sahih hadislerde cuma guslü diye bir gusül vardır. Cuma günü gusletmek sünnettir. Buna banyo yapmak diyemeyiz. Banyo başka bir şey. Yani banyo insanın duş alması gibi bir anlam taşıyor. Gusletmek en ince ayrıntılarına kadar temizlenmek demektir. Cumanın şartlarından olmazsa eğer cuma olmaz denen şeylerden değil bu, ama cuma günü Müslüman ter kokusuyla camiye gitmez. Bıyıkları ağzına girmiş şekilde camiye gitmez. Tırnakları uzamış şekilde camiye gitmez. Çorap kokusuyla camiye gitmez. Bu bir devlet namazı. Protokollü bir namaz. Dolayısıyla cuma günü gusletmek sünnettir. Lakin bu guslü şofbenin altına girip şöyle bir çalkalanıp çıkmak olarak algılamıyoruz. Kamil temizliğe gusül diyoruz. Kamilen temizlenecek. Saçından, tırnağından vesairesine kadar temiz olacak. Aynı şekilde cuma günü hafif kokular sürünmek de sünnettir. Güzel giyinmek, yani haftalık bayram gibi bir mantık olduğu için cumada güzel elbiseleri giymek, misvak kullanmak, ki misvak kullanmak diş temizliği manasında ele alıyoruz. Hem misvakla hem de dişle, fırçayla, macunla temizlik yapmak sünnetlerdendir. Cuma gününün herhangi bir saatinde Kehf suresini okumak sünnettir. Cuma namazına mümkün olduğu kadar erken gitmek sünnettir. Bu erkenlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir örnek veriyor sahih hadis-i şerifte. Cuma namazına ilk acele hemen giden bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Ondan sonra gelen bir inek kurban etmiş gibi sevap kazanır. Ondan sonra gelen de bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır buyuruyor. İmam hutbe irad etmek için gelip cumaya, yani minbere çıktığında artık melekler defterini kapatırlar. Oturup zikri dinlerler diyor. Yani ondan sonra cuma imamın cuma hutbesi için minbere çıktıktan sonra camiye gelen cuma kılmış olur ama ekstradan fazladan bir sevap kazanmaz bir daha. Melekler ilk gelenlerin sevaplarını yazıyorlar demek ki. Daha önce de görmüştük, cuma günü ve gecesinde çokça salatü selam getirmek de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatla anmak sünnetlerdendir. Cuma günü ibadet ve cuma günü icabet saatini yakalamaya çalışmak önemli sünnetlerdendir. Görülüyor ki cumayı farklı bir gün olarak, cuma namazını da farklı bir namaz olarak geçirmeye teşvik eden uygulamalar var. Adeta Müslümanların haftalık bayramı gibi görülmeye çalışılıyor. Öyle anlaşılması gerekiyor. Cuma günü mekruh olan, yani yapılması doğru olmayan işler de kitaplarımızda var. Cuma günü özellikle bunu yapmak yanlıştır diye ikaz edilen şeylerden biri, camide, cuma kılınan yerde geç gelenlerin erken gelenlere zahmet vermesi ya da erken gelenlerin giriş kapılarına oturup geç gelenlere, sonradan gelenlere yani içeri girme fırsatı vermemeleri gibi, insanların cuma gibi mübarek bir günde birbirlerine eziyet etmeleri mekruhtur. Cuma çok sevap kazanma günüyken eziyet görme günü haline gelmemelidir. Cuma namazında uyuklamak, hutbeyi esneyerek dinlemek, hutbe okunurken hutbe esnasında konuşmak, bunlar ciddi mekruhlardır. Hele hele hutbe irad edilirken konuşmak cuma namazının sevabının kaybolmasına neden olduğu sahih hadis-i şeriflerde haber verilmiştir. Cuma hutbesini irad ederken hatip sünnet namaz kılmak da mekruhtur. Hatta o kadar ki cuma hutbesinde imam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismini andığında, ki salavat getirmek vaciptir, bu salavatın bile sesli getirilmemesi tavsiye edilmiştir. İçinden söylesin herkes denmiştir. Neden? Bu bile bir hutbenin azametine, hutbenin ağırlığına karşı Müslümanları gevşekliğe düşürebilir denmiştir. Bunda oturup Müslüman olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Adeta cuma hutbeleri büyük bir koruma altına alınmıştır. Cuma hutbesi koruma altına alınmıştır. Böyle bir hutbenin boş sözlerle, tarih masallarıyla, hikayelerle, şiirlerle geçirilmesi ne kadar abes, ne kadar kötü bir şeydir. Yani nihayetinde cuma hutbesi Müslümanın salavat getirirken bile aman sessiz ol, cuma hutbesini zedeleme diye ikaz edildiği şekilde ciddiye alınıyor. Hatip de çıkıp orada eften püften şeyler, yeni çıkan yönergeler filan, işte vatandaşlık kuralları filan, bu hutbenin azameti ve o minberin ilk sahibinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin büyüklüğüyle uyuşmayan davranışlardır. Müslümanlar hutbeyi ibadet gibi, Allah'ın sözlerini dinler gibi dinlemelidirler. Ama hutbe irad edenler de o çıktıkları makamın sahibinin kim olduğunu, ilk hutbenin kim tarafından irad edildiğini düşünerek hutbe okumalıdırlar. Yani bir kitaptan bir kağıt kesip ya da işte müftülükten aldığı bir hutbe kağıdını bir kere bile gözden geçirmeden, tatbikatını yapmadan gelip orada kekeleye, Türkçe bir yazıyı bile kekeleyerek okuyan birisi utanmalıdır en azından. En azından utanma. Meslek ayıbı olarak bunu görmelidir. Kaldı ki hutbe bülten okuma yeri değildir. Allah'ı zikretmek, ahireti hatırlatmak, cenneti ve cehennemi canlı tutmak, zihinlerde canlı tutmak için konmuş bir yerdir. Öyle bir yerde, işte filan yerde site yapılacak, müftülük sitesi yapılacak, orada kültür salonu olacak. O kültür salonunda işte şöyle yapacağız, hadi Müslümanlar cumadan sonra çabuk oraya yardım edin. Bunlar çok çok basit şeyler. Yani o hafta o sözler konuşulduğu zaman minberde, bir dahaki hafta hutbeye çıkan, hutbe irad etmek isteyen imama, hatibe bakarken insanlar geçen hafta para verdikleri, sadaka verdikleri adamı dinlediklerini bilerek hafife alıp dinleyeceklerdir. İnşallah o makamı işgal edenler Allah'tan korkarak ne büyük bir makamda bulunduklarını, kime vekil olduklarını düşünmüş olurlar. Yani tamam, maaş veren ve sana imam olarak o camiye tayin etme yetkisinde bulunanlar senin üstün olabilirler. Maaş veriyor. Maaş veren de istediğini konuşturuyorsan olabilir ama Allah da hayat veriyor. Allah da rızık veriyor. Allah da sıhhat veriyor. Allah da cennet verecek. Bir de onun verdiklerini hesaplayarak imam imam olmalı, hatip hatip olmalı. Hutbe, cuma hutbesinden de söz etmemizde fayda var. Cuma hutbesinin ana mantığı Allah'a hamd etmektir. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah demektir. Bu söylendikten sonra yani Müslümanın herhangi bir şekilde hutbeden inmesi halinde hutbe yerini bulmuş olur. Ama şüphesiz hutbenin de kendine göre bir farklılıkları nasıl zikredelim, yani daha iyi olmasını sağlayan yönleri vardır. Artık bu onun kalitesine gelmiştir. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbelerinden birinin örnek olarak okunması daha edebe uygundur. Mesela İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zikredilmiş hutbelerinden bir tanesini böyle bir örnek olarak okuyayım. Elhamdülillah nesta'inu ve nestağfiru ve na'udhu billahi min şururi enfusina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Erselahu bil hakkı beşiren ve nezira beyne yedeyissâ'a. Men yuti'illâhe teâlâ ve resûlâh. فقد رشد ومن يعصهما الله ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا diye mesela böyle bir hutbe okumuş. Aynısını okumak şart değil ama insanların Allah'ı, peygamberi, kelime-i şehadeti hatırladıkları bir hutbe okumak lazım ve bu hutbe cuma namazından önce olacak ki cuma sahih olsun. Namazdan önce hutbe okunacak. Daha sonra bayramlarda göreceğiz. Bayram hutbeleri ise bayram namazından sonra okunur. Ama cuma hutbesi cumadan önce okunur. Hutbe sessiz olmaz. İmam kendi kendine, hatip kendi kendine okuyamaz. Hutbeyi muhakkak insanların ya da öndeki cemaatin duyacağı bir ses tonuyla, gür bir sesle okumak gerekir. Hutbede hutbeye çıktığında imam, minbere çıktığında diyeyim. Hutbe o işin adıdır. Minber de o işin yapıldığı basamaklı yerin adıdır. Çıktığında Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye selam verir Müslümanlara. Bu bazı alimlere göre gerekmez dendiği için bizim yöremizde hutbe irad etmek için çıktığında hatip selam vermez. Ama diğer Arap ülkelerinde imam veya hatip kimse minbere çıktığında Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü der, cemaate yönelir. Bu da hutbenin adabındandır. Minbere çıkınca hatip ezan okunur. Cuma ezanı okunur. Cuma ezanı okunurken hatibin oturması sünnettir. Hutbe irad edeceği zaman ayağa kalkması da sünnettir. Hutbe iki bölümden oluşması gerekiyor. Bir iki bölüm arasında oturmak da hutbenin sünnetlerindendir. Birinci hutbeyi daha uzun, ikinci hutbeyi de daha kısa tutar. Bu da edebe, sünnete uygun olur. Hutbenin insanların sıkıntıya gireceği, abdestlerinde zorlanacakları kadar uzun tutulması mekruhtur. Anlayacakları kısa, öz bilgiler insanlara verilmelidir. Ve ahirete yönelik şeyler verilmelidir. Ve hutbenin bitiminde oradaki cemaate, bütün Müslümanlara dua etmek sünnettir. Yani şöyle diyelim, hutbe üç kademeden oluşabilir. Bir, birinci hutbe, artı ikinci hutbe, artı dua bölümü. Bu dua bölümü şöyle bir kırmızı nokta getirmektedir. Bütün Müslümanların bulunduğu adeta resmi namazdır dedik, cuma namazı. Böyle olunca siyasi liderlerde cuma namazı kıldırdıkları dönemlerde hutbenin bu bölümü, dua bölümü bir propaganda aracı olarak kullanıldığı da olmuştur. Filanca işe, filanca şahsa beddua edildiği, yağcılık için dua edildiği de olmuştur. Şimdi ise daha çok işte vatan millet duaları gibi dualarla geçiştirilmektedir. Ama her halükarda o cuma saatinde hutbe gibi mübarek bir iş esnasında müminlerin dünya ve ahiret saadeti için dua edilmesi, ahiret ikazlarının yapılması hutbenin kıvamına daha uygun bir davranıştır. Cuma namazının incelikleri üzerinde birkaç kelime söyleyebiliriz. Cuma namazında özellikle muhakkak okunması gereken, yoksa cuma namazı olmaz denecek bir kıraat yoktur. Ama cuma namazında Sebbihisme Rabbikel A'la birinci rekatta, Gâşiye suresi de ikinci rekatta olursa cuma namazı daha sünnete uygun olur, ama şart değildir. Özellikle bunu vurgulamakta fayda var. Bilerek protesto için veya başka bir nedenle hutbeye katılmayan cuma kılamaz. O dört rekat öğleyi kılar artık. Çünkü ne demiştik? Cuma'nın sıhhatinin şartlarından biri hutbedir. Ama yetişemediği için, geç kaldığı için, abdese gittiği için gibi bir sebeple hutbeyi dinleyemeyen cuma namazını kılar elbette. Cuma namazında çok izdiham olması halinde, yani cuma namazı kılınacak yer 200 kişilik, var orada 400 kişi diyelim. Nasıl namaz kılınacak? Çünkü ortalama bir insanın namaz kılmak için secde etmesi gereken yer en az bir 80 santim olması gerekiyor ki eğilip secde edebilsin. Yani 70 santimden aşağı insan bükülemiyor zaten. 100-120 santimde de normal namaz kılınıyor. Şimdi 200 kişilik bir mescidimiz var. Çok yağmur var, dışarıda durulmuyor. 400 kişi namaz kılacağız. Ne yapıyoruz? Bunu Avrupa'da veya Ankara gibi camisi az, caddeleri bile kalabalık olan bir yerde namaz kılarken karşılaşırız. Cuma namazı gibi çok yoğun olan namazlarda insanlar birbirlerinin sırtına secde edebilirler. Bu ne olur? 200 kişilik yer otomatik 400 kişi olur o zaman. Öndeki secdeye gider. Öndeki secdeye gidince arkadaki de onun sırtına secde eder. Sırta secde etmek diye böyle bir kolaylık var. İmam da bunu bildiği için, tabii görüyor cemaatin durumunu, ona göre secdeden hemen kalkmaz. Çünkü öndeki eğilecek, arkadaki secde edecek falan derken bayağı bir zorluk. Bu genelde ayakta 400 kişi durur 200 kişilik yerde. Rükû de bir yolla yapılır ama secdede sıkıntı olacağı için secdeye böyle bir çare bulunmuş. Çünkü o izdihamda 3 kişi, 5 kişi veya 10 kişi neyse cumayı kaçırmış olsalar bu çok büyük bir vebal olacak. Böyle bir kolaylık aklımızda bulunmuş olsun. Sabah namazında olduğu gibi cuma namazının da selam vermeden önce kim imama yetişirse cuma namazına yetişmiş olur. Selam vermeden önce yetişen yetişmiş olur. Cuma namazından farzından önce 4 rekat sünnet kılmak, farzından sonra da 4 rekat sünnet kılmak sünnettir. Böylece 4 önce, 4 de sonra toplam kaç namaz olmuş olur? Kaç rekat namaz olmuş olur? 4, 6, 10. 10 rekat namaz olmuş olur. Cuma namazı sünnetleri ile beraber 10 rekattir. Buraya bir nokta koyup sünnetleri ile beraber 10 rekattır dedikten sonra bugün memleketimizde kılınan cuma namazı kaç rekattır diye soruyoruz. 16 rekat kılıyoruz cuma namazını. Zuhru ahir diye bir namaz daha kılıyoruz biz. Burada zuhru ahir namazına bir vurgulama yapmamız gerekiyor. Zuhru ahir deyim olarak son övle demektir. Son övle. Ashab-ı kiramın literatüründe böyle bir namaz yoktur. Zuhru ahir diye bir şey yoktur. İmam-ı Azam'da da olmadığını görüyoruz. Zuhru ahir son dönemlere ait çıkarılmış bir kavramdır. Şöyle bir akış içerisinde bunu izah edelim. Şimdi Cuma'nın sıhhatinin şartlarını sayarken dedik ki şehirde olacak, emir bulunacak ve işte cuma namazı kalabalık bir yerde kılınacak gibi sözlerden konuştuk. Bu sözler oluşmadığı zaman, Türkiye gibi mesela cumanın herhangi bir şekilde bir emir tarafından, vali tarafından kıldırılmadığı, her köyün mescidinde cumanın kılındığı bir zamanda cumamız kabul olur mu diye bir tereddüt var. Bu tereddüt bilhassa Cumhuriyet döneminden sonra yoğun bir şekilde kullanıldı. Daha önceki dönemlerde de çok yerde cuma kılınması, mesela İstanbul'da 100 yerde cuma kılınıyordu diyelim. Ya bu kadar 100 yerde cuma olur mu gibi bir tereddüt var. Dönemin fıkıh erbabı, yahu bu cumalarda herhalde bir sıkıntı var. Cuma da kılmamamız halinde ne olacak? Biz cumayı kılmıyor isek eğer, yani gidiyoruz camide 4 artı 2 artı 4 10 rekat kılıyoruz. Ama ya cuma namazımız, işte bu sözünü ettiğimiz cumanın farklı şartlarının oluşmamasından dolayı cumamız olmuyorsa, kabul olmuyorsa, bu sefer ne olmuş oluyor? Üzerimizde bir kaza kalmış oluyor. Cumanın kendisi kalmaz. Nesi kalır? Övlesi kalır. Cumanın vakti de henüz durduğuna göre kazaya da kalmaz hala. Ne yapalım diye bir tereddütlü istifham üzerine ne yapalım diye bir soru sormuşlar. Demişler ki biz cumayı kıldık. Cumamız kabul olduysa oldu. Elhamdülillah. Cumamız kabul olmadıysa eğer, üzerimize ne kalacak bizim? Öğle namazı kalacak. Biz ne yapalım? Şu son öğleyi de kılıverelim burada. Hazır camideyiz. Yedek namaz kılalım. Yedek namaz kılalım. Bu yedek hangi namaz olacak? Öğleyi kılmamış olsa bir seferi ne yapıyor? Estağfurullah, cumayı kılmamış olsa bir seferi onun yerine öğleyi kılıyor. Biz de öğleyi kılalım bunun yerine. Eğer cumamız kabul olduysa cuma. Cumamız kabul olmadıysa yedeğimiz, öğle namazımız hazır. Zuhru ahir buna denmiş. Zuhru ahir son öğle demek zaten. Kazaya kalmış öğle değil ama. O gün hala duruyor o öğle zaten. Buna da Müslümanları alıştırmışlar. İki rekat da öğlenin son sünnetini de ilave edelim buna. Altı rekat öğle kılınıyor. Yani cumada şüphe varsa yedek namaz demek bunun Türkçesi. Bu her şeyden önce fıkıh inceliğine uygun bir şey değil. Çünkü fıkıh inceleyip, içtihad edip ne yapacağını Müslümana karar vermektir. Yani hakimin önüne bir mesele gittiğinde suçlu da olabilirsin, suçsuz da olabilirsin. Suçluysan şu, suçsuzsan bu, hadi git dediği zaman karar vermiş olmaz ki. Zaten ya suçludur ya suçlu değildir. Hakim içtihad edecek, üzerine sorumluluk alacak, karar verecek. Fukaha da bu cuma namazı ya olmuştur ya olmamıştır dediği zaman fukahalık yapmış olmaz. Olmuş veya olmamış. Olmamış diyebilir. Cumamız olmuyor bizim diyebilir. Bunu demeye de cüret edememişler. O inceliği de görememişler. İçtihat zorlukları diyelim bunlara. Fıkıhçı mantıklı bir tutum değil. Bu bir. İkincisi, böyle bir namaz ashab-ı kiramın kıldığı namaz değil. Ashab-ı kiramın kılmadığı namazda Müslümanları diretmenin bir manası yoktur. Peki biz ne tavsiye ediyoruz bu konuda? Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bir dönem bu zuhru ahir namazını kaldırmayı denedi. Bunun için pilot bölgeler seçti Türkiye'de. Küçük cemaati az olan, camisinde cemaati az olan vilayetlerden pilot bölgeler seçtiler. Yani müftüler çok ağır tepkiler gördüler oralarda. Belki cuma namazının kendisini kaldırsaydı Diyanet bu kadar tepki görmezdi. Çünkü bunun esası ayet hadisli değil ya. Halk buna mevlüt gibi sarıldı hemen. Vay zuhru ahırımız gidiyor, eyvah din elden gidiyor oldu. Halbuki ey Müslüman, zuhru ahir bu dinin esasından değil, bir yedek bir ibadet. Okula gönderdiğin bali çocuğun senelerdir cuma namazı kılamıyor. Cumanın kendisini kılamıyor. Bir gün kaymakamlığa gidip benim oğlumun namaz kılınmadığı liselerde nasıl tutuyorsun diyebildin mi? Yok. Aslını, cumanın kendisini koruyan yok. Böyle bir ilave, evet bu ilave iyidir kötüdür manasında kullanmıyoruz buna. Böyle bir ilaveye çok fena sahip çıktı halk. Buna rağmen Orta Anadolu bölgesinde, Kayseri'de filan zuhru ahir kılınmıyor. Ta yıllardan beri de kılınmıyor. Anadolu'nun pilot olarak uygulanan bölgelerinde kaldırıldı. Bu Diyanet büyük şehirlerde, İstanbul'da filan, Ankara'da hala kaldıramadı bunu. Ama bir zaman sonra kaldırılabilir. Zaten Türkiye'de yaygın bu. Türkiye'de yaygın. Diğer İslam toprağında çok böyle sık görülen bir şey değil. Biz bunu şu şekilde görürsek, yani Müslümanlar camiye gelmişken altı rekatta namaz kılsın, bunun zararı mı var? Elbette yok. Allah kabul etsin. Ne kadar güzel bir şey. Ama bunu cumanın parçası gibi gördüğümüz zaman ortaya sıkıntı çıkar. Şüphe üzerine ibadet olmaz. İbadet şüphe üzerine olmaz. İbadet gayet ciddi bir iştir. İbadetin bir esası olması lazım. O esas da Allah'tır, peygamberidir, fukahanın kıyasıdır, fukahanın diğer delilleridir. Eğer böyle bir imkan yoksa, o zaman yapan yapar, yapmayanı da cuma kılmamış gibi kınayamayız. Eğer Müslümanların bir enerjileri varsa, 4 sene devam ettiği lisede bir kere cumaya gitme imkanı olmayan çocuklarının cumasının farzını düşünsünler. Zuhru ahirden çok cuma-i ahireyi düşünmek lazım. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin.